Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 52.
Kadın da sevimli sevimli gülümsüyor ve eliyle işaret ediyordu. Dolly ve çocuklarıydı bunlar. Alexey Alexandrovich Moskova'da hiç kimseyi, hele de karısının erkek kardeşini görmeyi hiç istemiyordu. Bu yüzden de şapkasını kaldırıp geçmek istedi. Ama Stepan Arkadievich arabacısına durması için işaret etti ve karın içinde bata çıka Karenina doğru koştu. Neden bize haber vermedin? Epeydir mi buradasın? Dündüz odaydım. Tahtada Karen'in adını gördüm ama senin olacağın aklıma gelmedi, diyordu Stepan, başını arabanın kapısından uzatarak. Yoksa seni görmeye gelirdim. Seni gördüğüme çok sevindim, diye ekledi. Karları temizlemek için ayaklarını birbirine çarptı. Peki ama gelişini neden bize bildirmedin, diye üsteledi. Zamanım yoktu, çok işim vardı, diye karşılık verdi Alexey kuru bir sesle. Karıma bir merhaba de, seni görmeye çok istiyor. Alexey Alexandrovich çok işleyen bacaklarını örten battaniyeyi katladı, arabadan inip kar üzerinde Darya Alexandrovna'ya doğru yürüdü. Ne demek oluyor bu Alexey Alexandrovich, neden kaçıyordunuz bizden? Dedi Dolly gülümseyerek. Çok işim vardı, sizi gördüğüme çok sevindim, dedi. Ses tonu buna sevinmediğini gösteriyordu. Nasılsınız? Peki sevgili annemiz nasıl? Alexey Alexandrovich bir şeyler mırıldandı ve geçip gitmek istedi. Ama Stepan Arkadievich onu tuttu. Ne yapacağız biliyor musun Dolly? Onu yarın akşam yemeğine çağır. Moskova'nın en seçkin aydınlarından Kozniçev ile Petsov'u da çağırırız. O gelin, rica ederim, dedi Dolly. Saat 5'te ya da 6'da sizi bekleyeceğiz. Nasıl istersiniz? Peki sevgili annemiz nasıl? Epeydir. Alexey Alexandrovich kaşlarını çatarak iyidir, dedi. Sizi gördüğüme çok sevindim, diye ekledi ve arabasına doğru yürüdü. Gelecek misiniz, diye seslendi Dolly. Alexey Alexandrovich arabanın gürültüsü yüzünden Dolly'nin pek iyi duyamadığı birkaç sözcük mırıldandı. Yarın seni görmeye gelirim, diye bağırdı Stepan Arkadievich. Alexey Alexandrovich arabasına girip oturdu, kimseyi görmemek ve tanımamak için iyice dibe çekildi. Ne ilginç adam, dedi Stepan Arkadievich. Saatine bakarak karısına ve çocuklarına sevgisini belirten bir veda işareti yaptı, sonra kaldırıma çıktı. Stiva, Stiva, diye seslendi Dolly kızararak. Stepan geriye döndü. Grisha ve Tanya'ya palto almam gerek. Bana para ver. Gerekmez, benim ödeyeceğimi söylersin. Sonra yanından geçen bir tanıdığını selamlayarak neşeyle uzaklaştı. 7. Ertesi gün pazardı. Stepan Arkadievich büyük tiyatrodaki bale provasına gidip Maria Chibisova'ya, kendi yardımıyla baleye alınmış güzel bir dansçıydı bu, bir gün önce söz verdiği mercan takıyı verdi. Koridorun karanlığında armağanın sevinciyle kıpkırmızı kesilen genç kadının güzel yüzüne bir öpücük kondurmayı bile başardı. Ayrıca gösteriden sonra onunla bir buluşma ayarlaması gerekiyordu. Ona balenin başında bulunamayacağını söyledi. Son perdede gelip yemeğe götüreceğini söz verdi. Stepan Arkadievich tiyatrodan Ohotny pazarına gitti. Oradan akşam yemeği için balık ve kuşkonmaz aldı. Daha sonra Düsse Oteli'ne gitti. Orada iyi bir rastlantı sunucu görmek istediği 3 kişi kalıyordu. Bunlardan birincisi yurt dışından dönen Levin, Moskova'daki önemli görevinde şefi olan yüksek görevli, üçüncüsü de kesinlikle yemeğe götürmek istediği eniştesi Karenin'di. Stepan Arkadievich güzel yemekleri severdi ama seçkin konuklarına lezzetli yemekler ve kaliteli içkilerden oluşan bir şölen vermekten de hoşlanırdı. O günkü yemek listesi çok hoşuna gidiyordu. Canlı tatlı su levreyi, kuşkonmaz, ana yemek olan nefis bir et kızartması ve ona uygun şaraplar. Konuklara gelince Kitty ve Levin, bir kuzini, genç Şçerbatski, ardından onur konukları Sergey Kozniçev ve Alexey Alexandrovich. Biri Moskovalı filozof, diğeri Petersburglu politikacı, başka bir konuk, 50 yaşlarında genç bir delikanlı, heyecanlı ve ilginç bir tür liberal, çenesi düşük müzisyen ve tarihçi Petrov bu topluluğu tamamlamalıydı. Petrov'un görevi Kozniçev ile Alexey Alexandrovich'i kızıştırıp birbirine düşürmekti. Ormanın satışıyla ilgili ikinci taksit kasaya girmiş ve henüz harcanmamıştı. Dolly son zamanlarda çok sevimli, çok iyi görünüyordu. Bu akşam yemeğini düşününce Stepan Arkadievich de çok seviniyor ve yaşamaktan büyük bir haz alıyordu. Ona hoş gelmeyen 2 şey vardı. Ancak ikisi de gönlünden taşan sevinç dalgaları içinde yok olup gitmişti. Birincisi dün sokakta karşılaştıklarında Alexey Alexandrovich'in soğuk ve sert tavrıydı. Karenin daha önce geldiği halde Oblonskileri görmemiş ve Moskova'da olduğunu bildirmemişti. Ayrıca Ronski ile Anna arasındaki ilişkilerle ilgili bazı söylentiler Stepan Arkadievich'in kulağına da gelmişti. Kısacası Oblonski kadınla kocası arasında bir şeyler geçtiğini anlıyordu. Mutluluğunun ufkunu karartan ikinci bulut, yani şefinin, aslında tüm yeni şefler gibi sabah saat 6'da kalkan at gibi çalışan ve aslarından da aynı titizliği isteyen korkunç bir adam olduğu söylentisiydi. Ayı lakabıyla tanınan yeni şef, alışkanlıkları Stepan Arkadievich'e çok benzeyen eski şefle taban tabana zıttı. Stepan dün büroya üniformasıyla gitmişti. Yeni şefe onun yanına oturup eski bir dostuymuş gibi konuşmuştu kendisiyle. Bu yüzden Stepan Arkadievich de ona redinkot giyip giymek zorunda sınırdı kendini. Belki de yeni şefi onu iyi karşılayamazdı. Bu düşünce Stepan'ın aklını kurcalayıp duruyordu. Ama yine de her şeyin iyi gideceği konusunda bir duygu vardı içinde. Tümümüz erkek, tümümüz günahkar değil miyiz? O halde kızmak ve kavga etmek niye? Diye düşünüyordu otele girerken. Yana yatık şapkasıyla koridordan geçerken, "Günaydın Basil," dedi uşağa. "Favorimi bıraktın." "Levin 7 numarada değil mi? Beni götür lütfen. Sor bakalım yeni şef Kont Aniçkin beni kabul edebilir mi?" "Peki," dedi Basil gülümseyerek. "Uzun zamandır buraya gelmediniz." "Dün gelmiştim ama öteki giriş kapısından girdim. 7 numara burası mı?" Stepan Arkadievich içeri girdiğinde Levin odanın ortasında tiverli bir köylüyle durmuş, elinde arşınla yeni yüzülmüş bir ayıyı ölçüyordu. "Bunu siz mi öldürdünüz?" diye bağırdı Stepan Arkadievich. "Güzel bir parça. Dişi ayı mı? Merhaba Arhip." Köylünün elini sıktı, şapkasını ve pardüsünü çıkarmadan bir koltuğa oturdu. Levin şapkasını alarak, "Pardüsünü de çıkarsana, otur biraz," dedi. "Hayır, zamanım yok, bir dakikalığına uğradım," dedi Stepan Arkadievich. Önce pardüsünün önünü açtı, sonra çıkardı. Tam bir saat oturdu. Levin'le avdan ve gönül işlerinden konuştu. "Yurt dışında neler yaptın anlat bana, neredeydin?" diye sordu Stepan, köylü çıktıktan sonra. "Almanya'ya, Prusya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye gittim. Ama büyük kentleri değil de yalnız küçük sanayi kentlerini gezdim. Oralarda pek çok yeni şeyler gördüm. Yolculuğumdan çok zevk aldım." "Evet, senin düşüncelerini bilirim. İşçilere yardım etmek istiyorsun." "Hiç de değil. Rusya'da işçi sorunu olamaz. Bizde tüm sorun çalışanların toprakla ilişkilerinde. Bu sorun orada da var. Ama orada yanlış yapılan pek çok şeyi düzeltmek önemlidir. Oysa bizde..." Stepan Arkadievich Levin'i ilgiyle dinliyordu. "Evet evet," dedi. "Belki haklısın ama ben çok huzurlu olarak döndüğüme seviniyorum. Ayı avla, çalış, bir şeyle ilgilen. Ščerbatski sana rastladığında üzgün olduğunu, ölümden söz ettiğini söylemişti bana." "Sahi mi? Ama ölümü düşünmeden edemiyorum," dedi Levin. "Gerçekten de ölmenin tam zamanı. Her şey boş. Açıkça söyleyeyim sana, düşüncelerime ve işime çok önem veriyorum. Ama dünyamızın, yalnızca güneşten uzaya yayılan gaz kütlelerinin küçük bir demetinin üzerine yansıdığı bir gezegen olduğunu düşündüğüm zaman, düşüncelerimizin, yaptıklarımızın neler olduğunu düşündüğüm zaman, bir toz tanesi kadar, aman dostum, bütün bunlar dünya kadar eski şeyler. Olsun, ama biliyor musun, insan bir kez açıkça bugün ya da yarın ölmesi gerektiğini ve geriye hiçbir şey kalmayacağını anlamaya başlayınca her şey anlamını yitiriveriyor. Önemli olarak gördüğüm şeyler aslında şu ayı postunu eski durumuna getirmek kadar anlamsız. Yine de insan yalnızca ölümünü düşünmemek amacıyla yaşamını avlanmakla ya da çalışmakla oyalanarak geçiriyor. Stepan Arkadievich onu dinlerken musipçe tatlı tatlı gülümsüyordu. "Neyse, seninle aynı görüşteyim. Ama bir gün yaşam zevklerini uzun uzun aradığım için beni kınamamış mıydın? Bu kadar katı bir ahlakçı olmasana, yaşamda iyi şeyler de olabilir." Levin'in aklı karışıyordu. "Bilmiyorum, yakında öleceğimizi biliyorum yalnız." "Neden yakında?" "Ölümün düşüncesi yaşamın tadını kaçırıyor. Şu andaysa bu düşüncenin yaşamı daha sakinleştirdiği yatsınamaz." "Bense tam tersini söylüyor, insan kalan ömrünü neşeli geçirmeli diyorum. Ama gitmem gerek," dedi Stepan Arkadievich. Gitmek için ikinci kez yerinden kalktı. "Otursana," dedi Levin. "Bir daha ne zaman görüşürüz? Yarın gidiyorum." "Vay canına, aklım neredeydi? Geliş nedenimi unutuyordum az kalsın. Bu akşam kesinlikle bize yemeğe gelmelisin. Ağabeyinle eniştem Karenin de gelecek." "Burada mı o?" diye sordu Levin. Az kalsın Kitty'yi soracaktı. Kış başında genç kızın Petersburg'da bir diplomatla evli olan ablasının yanına gittiğini duymuştu. Moskova'ya dönüp dönmediğini bilmiyordu. Ama yine de hiçbir şey sormamaya karar verdi. Olsun ya da olmasın. Önemli değil, gideceğim diye düşündü. "Gelecek misin?" "Tamam. Saat 5'te Redinkot'la." Stepan Arkadievich kalktı ve yeni şefinin yanına indi. İçgüdüsü onu yanıltmıyordu. Yeni ve korkunç şef dünyanın en kibar adamıydı. Stepan Arkadievich onunla öğle yemeği yedi. Görüşmeleri o kadar uzadı ki Alexey Alexandrovich'in yanına gelebildiği zaman saat 3'ü geçiyordu. 8. Alexey Alexandrovich kiliseden dönünce sabahı odasında geçirmişti. Gerçekten de acele yapılması gereken iki işi vardı. Öncelikle şu arada Moskova'da bulunan azınlıkların temsilciler kurulunu kabul etmek ve onları Petersburg'a yollamak, ikinci olarak söz vermiş olduğu gibi avukatına mektup yazmak. Temsilciler kurulunu kendisi çağırmıştı ama yine de ona bazı sıkıntılar ve tehlikeler yaratmaktan geri durmuyorlardı. Bu yüzden Alexey Alexandrovich onlarla Moskova'da karşılaştığına sevinmişti. Bu kurul üyelerinin kendi etkinliklerini ve görevleri konusunda en küçük bilgileri yoktu. Görevlerinin gereksinimlerini ve içinde bulundukları durumu anlatarak hükümetten yardım istemek olduğuna saf saf inanıyorlardı. İsteklerinin ve bazı açıklamalarının karşı tarafın oyununa yarayacağını ve her şeyi bozacağını anlamıyorlardı hiç. Alexey Alexandrovich onları uzun süre alıkoydu. Dışına çıkmamaları gereken bir program çizdi ve onlar gittikten sonra da temsilciler kuruluyla ilgilenmeleri için Petersburg'a mektuplar yazdı. Bu işin başında baş yardımcısı Kondis Lidya Ivanovna olmalıydı. Temsilciler kurulu onun uzmanlık alanıydı. Kimse temsilcileri nasıl değerlendireceğini onun kadar iyi bilemez ve onlara doğru yolu gösteremezdi. Alexey Alexandrovich bunu bitirince avukata yazdı. Hiç düşünmeden ona tam bir hareket özgürlüğü veriyordu. Zarfın içinde Anna'nın elinden aldığı cüzdanda bulduğu Ronski'nin Anna'ya yazdığı 3 mektubu koydu. Alexey Alexandrovich bir daha dönmemek üzere evinden ayrılıp avukatı hiç değilse bir insana niyetleri açtığından, özellikle bu yaşam sorununu bir belge sorununa dönüştürdüğünden bu yana kararını gittikçe daha çok benimsiyor ve bunu gerçekleştireceğine inanıyordu. Avukata yazdığı zarfı mühürlerken Stepan Arkadievich'in bağırtısını duydu. Stepan uşakla tartışıyor ve geldiğini bildirmesi için üstülüyordu. Ne önümün var diye düşündü Alexey Alexandrovich. Ne yapalım? Ona hemen kardeşiyle ne durumda olduğumuzu söyler ve neden akşama yemeğe gelemeyeceğimi açıklarım. İçeri alın diye buyruk verdi yüksek sesle. Kağıtlarını toplayıp dosyaya koydu. Yalan söylediğini anlıyorsun. O evdeymiş diye bağırdı Stepan Arkadievich. Kendisini içeri bırakmak istemeyen ama şimdi pardesüsünü çıkarmak için peşinden gelen uşakla konuşuyordu. Oblonski odaya girdi. Seni bulduğuma çok sevindim. Oysa umuyordum ki diye başladı neşeyle. Ayakta duran ve konuğun oturması için buyur etmeyen Alexey Alexandrovich soğuk bir sesle gelemeyeceğim dedi. Alexey Alexandrovich boşanmak istediği karısının kardeşine karşı soğuk bir tavır takınmasının uygun olduğunu düşündü hemen. Ama Stepan Arkadievich'in ruhundan taşan saflık dalgasını hesaba katmamıştı. Stepan parlak ve açık renk gözlerini açmıştı. Neden gelemiyorsun? Bununla ne demek istiyorsun? Diye şaşkın şaşkın sordu. Olmaz, söz verdin. Hepimiz sana güveniyoruz. Bunun anlamı şu, aramızdaki akrabalık bağları kopmak üzere olduğundan evinize gelemem. Nasıl? Ne demek bu? Dedi Stepan Arkadievich gülümseyerek. Bu, kız kardeşinize, karıma karşı bir boşanma davası açıyorum demek. Bunu yapmak zorunda kaldım. Ama sözlerini bitirmeye zaman bulamadı. Bu sözler Stepan Arkadievich'in üzerinde Karen'in hiç ummadığı bir etki bırakmıştı. Oblonski derin derin içini çekti, bir koltuğa oturarak bağırdı. Alexey Alexandrovich, sen ne diyorsun? Yüzünde derin bir acı belirdi. Üzücü gerçeği. Özür dilerim ama buna inanamam. Hayır, inanamam buna. Alexey Alexandrovich oturdu. Sözlerinin umduğu etkiyi yaratmadığını görüyor ve ona her şeyi açıklamak gerektiğini anlıyordu. Oysa bu açıklama yapılsa bile kayınbiraderiyle ilişkilerinde bir değişiklik olmayacaktı. Evet, sonunda boşanmayı istemeye karar verdim, dedi. Sana bir şey söylememe izin ver Alexey Alexandrovich. Sana hayranlık duyulacak, dürüst biri olarak bilirim. Öte yandan da özür dilerim ama Anna'yı da tutarım. Çok iyi ve üstün bir kadın olduğu konusundaki düşüncemi değiştiremem. Bu yüzden de bana söylediklerine inanamam. Bir yanlışlık olmadı. Ah, keşke bir yanlışlık olsaydı. İzin ver, anlıyorum, diye sözünü kesti Stepan Arkadievich. Ama elbette, yani acele etmemeli, etmemeli, hızlı gitmemeli. Acele etmedim, dedi Alexey Alexandrovich. Hala soğuk duruyordu. Ama böyle bir durumda insan kimseye danışamaz. Kararım kesin. Korkunç bir şey bu, dedi Stepan Arkadievich içini çekerek. Senden bir tek şey istiyorum Alexey Alexandrovich. Bunu yapman için yalvarıyorum. Dava henüz açılmadı sanırım. Hiçbir işe girişmeden önce karımı gör. Onunla konuş. Anneyi kardeşi gibi sever o. Seni de sever. Çok anlayışlı bir kadındır. Tanrı aşkına onunla konuş. Yalvarırım. Konuşacağını söz ver. Alexey Alexandrovich düşündü. Stepan Arkadievich eniştesinin düşünmesini engellemeden ona sevgiyle bakıyordu.
Ayrım sonu.